Ayrım 35, Kızım için son kez, Lisa Gardner, sayfa 483. 37. Bölüm. Bobby ve Dee Dee tam Shane'in evine giden yolu yarılamışlardı ki telsizden bir anons geçildi. Polise silahlı saldırı, polise silahlı saldırı, tüm birimlerin dikkatine. Dee Dee telsizden verilen adresi hemen bilgisayar ekranına yazdı. Gözlerinin önünde beliren haritaya baktığında adeta donup kalmıştı. Dee Dee bu Tessa'nın evine çok yakın dedi. Bobby de memur Leon Sinkin'e de dedi. Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Kahretsin. Bobby tepe ışıklarını açıp gaza bastı. Mutlak bir sessizlik içinde verilen adrese doğru ilerlediler. Dee Dee ve Bobby olay yerine vardıklarında ambulanslar ve devriye araçları çoktan mekanı çevrelemişlerdi. Ortalıkta ne yapacağını bilmeden gezinen pek çok polis vardı ama hiç kimse ciddi anlamda bir şeyler yapmıyordu. Bunun da ancak tek bir anlamı olabilirdi. Bobby ve Dee Dee araçlarından indiler. İlk karşılaştıkları eyalet polislerinden biriydi. Bu yüzden açılışı Bobby yaptı. Durum nedir? Memur Shane Lyons efendim, kafasından tek kurşunla vurulmuş. Genç polis memuru güçlükle yutkundu. Ölmüş efendim, olay yerinde. Acil servisin yapacağı bir şey yoktu. Bobby memuru başıyla onaylayarak bakışlarını Dee Dee'ye çevirdi. Devriyedeyken mi olmuş diye sordu Dee Dee. Hayır, henüz merkeze devriyeye başladığını bildirmemiş. Dedektif Parker, memur dönüp polis şeridinin içinde üzerinde gri ağır bir yün kaban olan adamı işaret etti. Soruşturmayı o yürütüyor. Belki onunla konuşmak istersiniz efendim. Dee Dee de Bobby de başlarını evet anlamında salladılar. Çocuğa teşekkür ederek ilerlediler. Bobby Al Parker'ı tanıyordu. Dee Dee ile birlikte polis şeridinin hemen dışında bekleyen memura polis kimliklerini gösterip sarı şeridin altından geçerek soruşturmayı yürüten baş dedektife doğru yürüdüler. Zayıf ve sırık gibi bir adam olan Parker onların gelişiyle birlikte doğruldu. Ellerindeki deri eldivenlerle Bobby'nin elini sıktı. Bobby de Dee Dee'yi tanıştırdı. Kar nihayet biraz olsun yavaşlamıştı. Kaldırımda biriken birkaç santimetre kar yardım amacıyla koşuşturan sağlık ekibi ve polis memurlarının ayak izleriyle bozuluyordu. Ama yerdeki teker izleri tek bir araca aitti. Dee Dee'nin ilk izlenimi bu şekildeydi. Eğer başka bir araba daha olmuş olsa ardında muhakkak iz bırakmış olması gerekirdi. Ama Dee Dee bunu destekleyecek bir bulgu göremiyordu. Bu fikrini dedektif Parker'a da iletti. O da başını evet anlamında sallamıştı. Parker görünüşe göre memur Lyons arabasıyla binanın arka tarafına gelmiş dedi. Üstelik henüz devriye görevi başlamamışken, merkezi şüpheli birilerini izlemek üzere olduğunu bildiren bir telsiz anonsu da yapmamış. Dedektif Parker bu cümlelerin anlamını açıklamaya hiç gerek duymamıştı. Devriye görevindeki memurlar mutlaka merkezle irtibat halinde olurlardı. Bu onların adeta DNA'larında vardı. Memur eğer kahve alacak, tuvalete gidecek ya da bir hırsızlık olayına şahit olacak olursa derhal merkeze haber verirdi. Bu da memur Lyons'u buraya getiren sebebin mesleki değil, kişisel olduğu anlamına geliyordu. Kafasına tek kurşun diyerek sözlerine devam etti Parker. Kurşun sol şakağından girmiş, silah ön koltuktan ateşlenmiş. Bu sırada memur Lyons arka koltukta oturuyormuş. Dee Dee şaşkındı, Bobby de aynı şekilde. Dedektiflerin birbirleriyle bakıştıklarını gören Parker ikisini de arabaya doğru ilerletti. Devriye aracı şu anda dört kapısı da açık bir şekilde olduğu yerde duruyordu. Parker işe arka koltuktaki kan lekesiyle başladı. Sonra da silahtan çıkan merminin izlediği yolu gösterdi. Bobby tek kaşını havaya dikerek Shane'in polis kemeri üzerinde miydi diye sordu. Parker başını evet anlamında salladı. Ama bileklerinde zorla alıkonulduğuna dair izler var. İlk polis olay yerine intikal ettiğinde Shane'in elleri bağlı değildi. Ama bu gece bir ara Shane'in ellerinin kelepçelendiği kesin. Dee Dee gözünün önünde beliren manzaradan hiç hoşlanmamıştı. Aracının arka koltuğunda oturan elleri bağlı polis memuru kendisine doğrultulan namluyu izliyor. Dee Dee kar taneleri kirpiklerinin önünde uçuşurken içi ürpererek kabanına biraz daha sıkı sarıldı. Dee Dee peki ya silahı diye sordu. Zigzaver hala belindeki kılıfta duruyor ama şuna bir göz atın. Parker dedektifleri aracın arka tarafına doğru götürdü ve bagajı açtı. Bagaj bomboştu. Dee hemen o an bu durumun neden önemli olduğunu anlamıştı. Üniformalı da olsa, sivil de olsa hiçbir polis boş bir bagajla gezmezdi. Tüfek, tabanca ya da her ikisi gibi teçhizatlar bir yana bir takım bazı ana malzemeler olmalıydı. Dee fikirlerini doğrulatabilmek için Bobby'ye döndü. Remington pompalı tüfek ve M4 tüfeği devriye aracının demir başlarındandır ve her araçta olmak durumundadır değil mi diyerek mırıldandı. Anlaşılan o ki birilerinin silaha ihtiyacı olmuş. Parker, Dee ve Bobby'yi dikkatli gözlerle süzse de her ikisi de tek kelime etmemişti. Dee ve Bobby o birilerinin kim olduğunu konuşmadan anlamışlardı. Ancak bir kişi memur Lyons'u tanıyıp onu devriye aracına çekebilir ya da silaha ihtiyaç duyabilirdi. ''Memur Lyons'un ailesine haber verildi mi?'' diye sordu Bobby. ''Yarbay gerekli bilgiyi vermek için yanlarına gitti.'' Bobby kendi kendine ''Kahretsin!'' diye söylendi. ''Üç çocuğu varmış, yazık!'' diyerek Parker da onlara hak verdi. O an Dee'nin cep telefonu çaldı. Arayan şehir içinden tanımadığı bir numaraydı. Yerel bir hattan arandığı için izin isteyip telefonunu açtı. Bir dakika sonra yeniden Bobby ve dedektif Parker'ın yanındaydı. Dee Bobby'nin omzuna hafifçe vurup gitmem lazım dedi. Bobby diğer polislerin içinde merakını yenip nedenini sormaktan vazgeçti. Parker'ın elini sıkıp nazikçe teşekkür ettikten sonra olay yerinden ayrıldılar. Etraflarında duyacak kimse kalmadığında Bobby hemen arayan kimdi diye sordu. İster inan ister inanma ama arayan Shane'in geride bıraktığı karısıydı. Bize söylemesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Bobby yeniden bir kaşını havaya dikmişti. Dee duruma açıklık getirmeye çalışarak zarf dedi. Görünen o ki Shane pazar sabahı karısına bir zarf vermiş ve eğer ona bir şey olacak olursa beni sadece beni aramasını tembihlemiş. Yarbay daha az önce evden çıkmış. Şimdi de geride kalan dul eş kocasının son isteğini yerine getiriyor. Shane Lyons'un evinin etrafı yanan ışıklarla pırıl pırıldı. Caddede bir yığın araba vardı. Evin önündeki bahçeye ise iki araç hiç de yasal olmayan bir şekilde park etmişti. Dee aileden gelenler olmalı diye düşünmüştü. Diğer memurların eşleri de burada olmalılardı. Destek ekibi iş başındaydı. Dee acaba Shane'in oğulları uyanmış mıdır diye merak etti. Acaba anneleri onlara babalarının bir daha eve gelmeyeceğini söylemiş miydi? Dee ve Bobby ön kapının önünde yüzlerinde öğrenilmiş bir ifadeyle omuz omuza durup beklediler. Bu işler böyle olurdu. Ölen bir meslektaşın bir yandan yasını tutup ailenin acısı paylaşılırken bir diğer yandan yapılması gereken işler yapılırdı. Memur Shane Lyons kurban olduğu kadar bir zanlıydı da bu tür dosyalar araştırmalar hiç kolay sayılmazdı. Kapıya ilk çıkan yaşlı bir kadın olmuştu. Yaşına ve yüz ifadesine bakılırsa bu Tina Lyons'un annesi olmalıydı. Önce Dee ardından da Bobby kadına polis kimliklerini gösterdiler. Yaşlı kadının kafası karışmış gibiydi. ''Şu anda Tina'ya soru sormayacaksınız değil mi?'' diye sordu usulca. ''En azından kızıma bir iki gün müsaade etseydiniz.'' Dee ''Bizi buraya sizin kızınız çağırdı.'' dedi. ''Anlamadım.'' ''Geldik çünkü bize gelmemizi söyleyen kızınızdı.'' diyerek sözlerini tekrar etti Dee. ''Ona çavuş Dee Warren'ın geldiğini haber verin. Dışarıda bekliyor olacağız.'' Aslına bakılırsa hem Bobby hem de Dee dışarıda beklemekten daha memnunlardı. Tina onlara her ne gösterecekse belki de onca görgü şahidinin önünde onu teslim almamak daha iyiydi. Dakikalar geçti. Dee artık Tina'nın fikrini değiştirdiğini düşünüyordu ki Tina kapıda belirdi. Tina'nın gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu ve yüzü çok bitkin görünüyordu. Üzerinde yakasını tek eliyle kapadığı pembe bir sabahlık vardı. Diğer elinde ise oldukça büyük bir zarf tutuyordu. ''Kocamı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Hayır bayan.'' Tina elindeki zarfı Dee'ye doğru uzattı. ''Tek bilmek istediğim bu. Çok ciddiyim. Sadece kocamı kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Bunu bulun. Sonra oturup bir kez daha konuşalım.'' Tina, Dee ve Bobby'yi verandada bırakıp yeniden ailesinin ve arkadaşlarının oluşturduğu destek yumağının içine girmek üzere eve girdi. ''Bobby, bu kadın bir şeyler biliyor.'' dedi. ''Ben de şüpheleniyorum.'' diyerek kendi fikrini söyledi Dee. ''Belli ki ne olduğunu bilmek istemiyor. Bana kalırsa söylediklerinden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu.'' Didi bir an bunca ışığın içinde durmaktan rahatsız olmuştu. Söylenerek Bobby'ye haydi gidelim dedi. Dikkatle caddenin aşağısına park ettikleri arabalarına doğru yürüdüler. Didi'nin eldivenli elinde zarf, Bobby'ninkinde ise bir silah vardı. 10 dakika sonra Alston Brighton sokaklarında yaptıkları birkaç manevrayla Bobby artık peşlerinde kimsenin kalmadığından emin oldu. Didi zarfın içinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyordu. Arabayı park etmek için kötü havanın ya da saatin hayli geç oluşunun engel olmadığı üniversite öğrencileriyle kaynayan bir alışveriş merkezini seçmişlerdi. Etrafta bunca araba olması devriye aracını kamufle etmek için iyi bir çözüm olacaktı. Aynı zamanda çevrede dolaşan öğrenciler de herhangi bir pusu durumunda görgü tanıklığı yapabilirlerdi. Didi durdukları yerden memnun elindeki deri eldivenleri plastik olanlarıyla değiştirdi. Sonrasında içindeki delillere zarar vermemeye çalışarak zarfın kapağını açmaya koyuldu. Zarfın içinde bir düzine 12 santime 17 santimlik renkli fotoğraflar bulmuştu. İlk 11 fotoğraf Shane'in ailesine aitti. Tina alışveriş yaparken, Tina bir yoga salonunun kapısından içeri girerken, Tina çocukları okuldan alırken, çocuklar okul bahçesinde oynarken. Fotoğraflardaki mesajı anlamak için bilim adamı olmaya gerek yoktu. Birileri Shane'in ailesini sinsice izliyordu ve bu durumdan aileyi de haberdar etmişti. Sıra son fotoğrafa geldiğinde Didi'nin adeta nefesi kesilmiş, yanında oturan Bobby'ye de bir küfür savurmuştu. Fotoğraftaki Sophie Leoni'ydi. İkisi de gözlerini Sophie'ye dikmişti. Ya da tam tersi, Sophie doğrudan onlara bakıyordu. Kucağında düğmeden yapılmış tek bir mavi gözü olan bir bez bebek vardı. Dudakları çocukların hep yaptığı üzere ağlamamak için kendini zor tutuyormuşçasına büzülmüştü. Ama yine de başını dik tutuyordu. Mavi gözlerindeki bakış meydan okurcasına olsa da yanaklarında gözyaşlarının geride bıraktığı kirli izler vardı. O güzelim kahverengi saçları ise şimdi tıpkı bir fare yuvasını andırıyordu. Fotoğraf kesilerek kırpıldığından arkada görünen tek şey ahşap bir kaplamaydı. Belki bir dolaba ya da belki de küçük bir odaya aitti. Didi penceresiz karanlık bir oda diye düşündü. Bir çocuğu kapatmak için çok uygun bir yer. Didi'nin elleri titremeye başlamıştı. Hızla fotoğrafı ters çevirip başka deliller aranmaya başladı. Fotoğrafın arkasında siyah kalemle yazılmış bir mesaj vardı. Senin çocuklarının akıbeti de böyle olmasın. Didi fotoğrafı yeniden ters çevirip Sophie'nin kalp şeklindeki oval yüzüne bir kez daha baktı. Elleri öylesine çok titremeye başlamıştı ki fotoğrafı kucağına koymak zorunda kaldı. Biri onu gerçekten kaçırmış, gerçekten yapmış bunu. Allak bullak olmuş düşünceleriyle konuşmaya devam ediyordu. Ve tam 3 lanet gün geçti üzerinden. 3 lanet günün ardından onu bulma şansımız var mı ki? Bir yumruk savurdu. Vuruşuyla canı yansa da içindeki öfke biraz olsun dinmemişti. Hızla ortağına döndü. Burada ne boklar dönüyor böyle Bobby? Hangi lanet herif bir polisin kızını kaçırırken bir diğerinin de ailesini tehdit eder? Kim yapar böyle bir şeyi? Bobby hemen cevap vermedi. Ellerini direksiyona kilitlemişti. Öylesine çok sıkıyordu ki parmakları bembeyaz olmuştu. Birden Tina seni aradığında tam olarak ne dedi diye sordu. Shane ona ne yapmasını söylemiş. Eğer başına bir şey gelecek olursa bu zarfı bana ulaştırmasını söylemiş. Neden sen dedi? Ne de olsa sen bir Boston polisisin. Eğer Shane'in yardıma ihtiyacı varsa kendi mesai arkadaşlarına, eyalet için çalışan mavi üniformalı meslektaşlarına gitmesi gerekmez miydi? Didi gözlerini Bobby'ye dikti. Dosyanın ilk gününü, eyalet polislerinin nasıl da olay yerini gizlemeye çalıştıklarını hatırladı. Bir şehir polisi olan Didi'den bile Didi'nin gözleri kocaman açılmıştı. Yani sen şimdi diyerek sözlerine başladı. Bırak birini, iki eyalet polisini tehdit etmek her suçlunun harcı değildir. Ama bunu bir şehir polisi pekala yapabilir. Ama neden? Polis sendikasından ne kadar para çalınmıştı? Çeyrek milyon dolar. Bobby başıyla onayladı. Başka bir deyişle al sana, üniformaya ihanet etmek için tam tamına 250 bin sebep. Brian Darby'yi öldürmek, Sophie Leoni'yi kaçırmak ve de Shane Lyons'ı tehdit etmek için 250 bin sebep. Didi bunu şöyle bir düşündü. Memur Lyons'u Tessa Leoni öldürdü. Çünkü Lyons üniformasına, daha da kötüsü Tessa'nın ailesine ihanet etmişti. Şimdi asıl soru şu ki Tessa Leoni Lyons'tan peşinde olduğu bilgiyi alabildi mi? Bobby devam ederek, yani kızını kaçıran adamın adı ve adresini dedi. Lyons sadece bir emir eriydi. Belki de Brian Darby de öyle. Kumar alışkanlıklarına sermaye edinmek için sendikanın parasına göz diktiler. Ama onlara yardım eden başka biri vardı. Sözü geçen biri. Bobby Sophie'nin resmine bakarak kafasındaki düşünceleri toparlamaya çalıştı. Eğer memur Lyons'u Tessa Leoni vurduysa ve buralara kadar gelebildiyse altında bir aracı var demektir. Beraberindeki küçük cephanelik de cabası. O halde belki de bir isim ve bir adres öğrenmeyi başarmıştır diye ekledi Bobby. Kızının peşinden gidiyor. Bobby en sonunda gülümsedi. O halde şu ana kadar yaşananların hatırına o piç kurusu dua etsin de onu önce biz bulalım. 38. Bölüm. İnsanın bazı şeyleri aklına hiç getirmemesi en iyisi aslında. Ben de öyle yapıp getirmedim. Sadece arabamı sürdüm. 128 numaralı paralı otoban oradan da güneye doğru Dedham boyunca ilerledim. 12 kilometre daha ve birkaç dönemecin ardından artık tamamen ağaçlık bir yerdeydim. Evler oldukça eski ve şehirdekilere göre nispeten daha büyüktü. Burası insanların ön bahçelerine trambolinler koyup arka bahçelerine sıra sıra çamaşır ipi astıkları yerlerdendi. Bir çocuğu saklamak için harika bir yer diye düşündüm ama hemen ardından yine düşünmeyi bıraktım. İlk denememde adresi tam olarak bulamadım. Yağan kar numaraları görmemi engelliyordu. Çok ileri gittiğimi fark ettiğimde yaptığım ani bir frenle altımdaki külüstür kıç atmıştı. Ani bir refleksle toparlanıp sinirlerimi yatıştırarak eski halime geri döndüm. Eğitim, aslında bu işi çözecek olan tek şey buydu. Haydutlar eğitimden bir haberlerdi. Benimse en büyük silahımdı. Arabayı yolun kenarına park ettim. Belki böyle çok ortadaydı ama ani bir kaçış için ihtiyacım olan buydu. Brian'ın 40'lık Glock tabancasını pantolonumun arkasına sıkıştırdım. Komando bıçağını da baldırıma bir kayışla bağladım. Sonrasında pompalı tüfeğimi doldurdum. Eğer genç bir kadınsanız ve çok iri değilseniz en büyük yardımcınız bir pompalı olurdu. Pompalıyla doğru dürüst nişan almadan bile bir boğayı yerle bir edebilirdiniz. Siyah eldivenlerimi ve başımdaki siyah şapkamı son bir kez kontrol ettim. Soğuğu hissediyorsam da bunu soyut ve uzak bir kavram olarak düşünmeye çalıştım. Ama kulaklarımda bir uğultu vardı ki tahminimce bu uğultu damarlarımdan adrenalinle birlikte pompalanan kanın sesiydi. Elimde bir fenerim yoktu. Gözlerimi bu tür kırsal yerlerde görmeye sıkça alışkın olduğumuz karanlığı alıştırmaya çalışarak ormanın içine doğru ilerlemeye başladım. Hareket etmek güzeldi. Önce yatağa mahkum ardından da hapishane hücresinde geçirdiğim ilk 24 saatin ardından nihayet dışarıda olmak, hareket ediyor olmak ve işe koyulmuş olmak çok iyi gelmişti. Kızım buralarda bir yerlerdeydi. Onu kurtaracaktım. Onu benden çalanıysa öldürecektim. Sonra da kızımla birlikte evimize gidecektik. Tabii eğer... Aklıma gelen seçenekleri düşünmemeye çalıştım. Etrafımdaki ağaçlık alan seyrelmeye başlamıştı. Önüme karla kaplı kocaman bir bahçe çıktı. Kafamı kaldırıp gözümün önündeki geniş ve düz bir alan üzerine kurulu çiftlik evini incelemeye başladım. İçerisi karanlıktı. Dışarıya sızan tek bir ışık huzmesi yoktu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Dürüst insanların uykuda olduğu saatlerdeydik. Ne var ki aradığım adamın dürüst bir yaşantı sürdüğünü söylemek biraz abes olurdu. Birkaç saniye etrafı inceledikten sonra dışarıdaki lambaların harekete duyarlı sensörlü lambalar olduğunu fark ettim. Eve yaklaşmamla tüm ışıklar yanıp beni ele verebilirdi. Kapılar ve pencereler için böyle bir önlem almış olmalılardı. En azından en temel savunma mekanizmaları buydu. Tıpkı eski bir atasözünde olduğu gibi yalancılar karşı taraftan doğruyu ummazlar. Eli kanlı tetikçiler de her an ölmeyi beklediklerinden gerekli önlemlerle yaşıyor olmalılardı. Yakalanmadan eve girmek mümkün olmadığına göre bu seçenek elenmişti. Güzel, o halde ben onu dışarı çağırırdım. Gözüme evin önüne park edilmiş arabayı kestirdim. Alarmlı, siyah bir Cadillac Esplanade. Büyük bir zevkle elimdeki pompalının sapını arabanın sürücü camına indirdim. Alarm deliler gibi ötmeye başlamıştı. Cipten uzaklaşıp kendimi evin yan tarafına attım. Tepede yanan sensörlü ışıklar hem ön hem de yan tarafları gündüz gibi aydınlatmıştı. Yüzümü Cadillac'a dönüp sırtımı eve dayadım. Köşeye iyice yanaşıp birazdan Purcell'ın görüneceğini düşündüğüm yere gizlenip nefesimi tuttum. Purcell gibi bir tetikçi bu soğukta don paça dışarı çıkmayacak kadar zeki ama arabasının çalınmasına müsaade etmeyecek kadar da kibirli olmalıydı. Dışarı çıkacaktı hem de silahlı, hazırlıklı olmalıydı. Tam bir dakika sonra içerideki tel örgü kapının gıcırdayarak açıldığını duydum. Pompalı tüfeğimi sol koluma yaslayıp sağ elimle bıçağımı kabzasından çıkardım. Daha önce hiç bıçakla birine saldırmamıştım. Hiç kimseye bu kadar yakın olup bir başıma bıçakla karşı koymamıştım. Yeniden kafamdaki düşünceleri hızla kovaladım. Kulaklarım duydukları alarm sesine çoktan kendilerini kapatmışlardı bile. Artık odaklandığım başka sesler vardı. Adamımın dışarı çıkıp önce ilk sonra da ikinci adımını atmasıyla karın çıkardığı yumuşak ışırdı. Bir an durup evde başka biri daha olabilir düşüncesiyle arkamı kolaçan ettim. Pekala, biri ön kapıdan çıkarken bir diğeri saldırganı çembere almak için arka taraftan dolanıyor olabilirdi. Ama duyduğum sadece bir çift ayak sesiydi. Bu durumda hedef de tekti. Burnumdan nefes almaya çalışarak ciğerlerimi havayla doldurup kalp atışlarımı bastırmaya çalıştım. Artık ne olacaksa olacaktı, gitme vakti gelmişti. Elimdeki bıçakla olduğum yere sindim. Önce bir bacak göründü, sonra gözlerim bir çift siyah kar botu, kalın bir kot pantolon ve penye kırmızı bir gömleğin ucunu seçti. Adamın elinde namlusunun yeri gösterdiği bir silah vardı. ''John Stephen Purcell'' diye fısıldadım. Şaşkın bir suratla bana doğru döndüğünde tetikçinin gözleri kocaman açılmış, ağzı hayretle aralanmıştı. Gözlerimi kocamı öldürüp kızımı kaçıran adama diktim. Bıçağımla öne doğru atıldım. Kulaklarımda bir patlama sesi. 35. ayrımın sonu. Sayfa 499.